Ayrım 5, sayfa 66. Haset ve kıskançlığın kadınların zihinsel yaşamlarında erkeklere oranla daha çok yer aldığını öne sürdüğümde bunu erkek adaletsizliğinin bir örneği olarak görebilirsiniz. Bu özelliklerin erkeklerde bulunmadığını ya da kadınlardaki kökeninin penis kıskançlığına dayandığını düşünmüyorum. Ancak kadınlardaki bu özelliklerin büyük bir kısmını bahsettiğim sebebe atfetmeye meyilliyim. Elbette ki insan düşündüğünde gördüğü kötü şeylerden kendisini sorumlu tutmalı. Aksi halde bununla nasıl başa çıkılabilir? Düşün içeriği tamamen yabancı ruhların etkisiyle değişmiyorsa demek ki benim varlığımın bir parçasıdır. Bebeklikteki çaresizlik ve bu çaresizliğin doğurduğu baba özleminden dini inançların türemiş olmasının yadsınamaz bir gerçek olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bu hisler salt çocukluk günlerinde kalmayıp kaderin yüce gücünden duyulan korkuyla daima devam ettiği içindir bu kanaatim. Çocuklukta bir babanın koruyuculuğu kadar kuvvetli bir ihtiyaç daha olduğunu sanmıyorum. İnsan hataya pay bırakmayacak şekilde bir seksüelle yatkın bir hayvandır. Birey iki simetrik yarının birleşimine karşılık düşer. Kimi araştırmacılara göre bu yarılardan biri saf erkek, diğeri ise saf dişidir. İki yarının da başlangıçta hermafrodit olması eşit derecede muhtemeldir. Cinsellik, zihinsel yaşam için olağan dışı bir önem taşısa da aslında biyolojik bir gerçektir ve psikolojik açıdan ele alınması güçtür. Her insanın hem eril hem de dişil içgüdüsel dürtüler, ihtiyaçlar ve simgeler taşıdığını söylemeye alışkınız. Gel gelelim anatomi, erkeklik ve dişilik özelliklerini gösterebilse bile psikoloji bunu yapamaz. Psikoloji için cinsiyetler arasındaki karşıtlık, etkinlik ile edilgenliğin arasında solup gider. Burada hemen etkinliği erkekliğe, edilginliği ise dişiliğe yakıştırırız. Oysa ki bu görüş hayvanlar alemin tamamına bakıldığında teyit edilemez. Kitle ahlakı üstünde doğru bir yargıda bulunabilmek için şu gerçek göz önüne alınmalıdır. Bireyler bir araya geldiklerinde bütün kişisel engelleri ortadan kalkar ve içlerinde barınan ilkel dönemlerin kalıntıları yani gaddar, vahşi, yıkıcı içgüdüleri serbestçe doyum bulmak üzere gün yüzüne çıkarlar. Psikanaliz gösteriyor ki iki kişi arasında kurulan evlilik, arkadaşlık, ebeveyn-çocuk ilişkisi gibi uzun süreli bütün yakın ilişkiler artlarında illaki düşmanlık ve tiksinme gibi hislerden bir tortu bırakır ve bu hisler psikolojik baskı ile bertaraf edilmelidir. Rüya sırasında düştüğünü görmek genellikle korku ve kaygıyla ilişkilendirilir. Kadınlarda bu tür rüyaların yorumu hiç zor değildir. Çünkü kadınlar düşmenin kendini erotik şehvete kaptırmanın dolaylı bir simgesi olduğunu her zaman kabul etmişlerdir. Hristiyanlık, Museviliğin hızla yükseldiği yüce konumu korumadı. Katı bir tek tanrıcılık modelini benimsememişti. Çevre halkların sayısız sembolik ayininden kendisini örnek almış, ana tanrıça kavramını yeniden tesis etmiş ve çok tanrıcılıktaki pek çok tanrıya daha alt kademelerde de olsa üstü örtülü fakat tanınabilir bir yer vermişti. Hayatın amacı ölümdür. Din, biyolojik ve psikolojik gereksinmelerimiz sonucu İçimizde geliştirdiğimiz arzular dünyası aracılığıyla içinde bulunduğumuz duyular arasında kontrol edilme çabasıdır. Ancak din asla bu amacına ulaşamaz. Dini öğretiler beraberlerinde ortaya çıktıkları zamanların insan ırkının cahil çocukluk döneminin izini taşırlar. Dinin vereceği teselli, itimadı hak etmez. Tecrübeyle sabittir ki dünya bir çocuk yuvası değildir. Dinin sırtını yaslama yollarını aradığı ahlaki kurallar içinde farklı bir dayanak gereklidir. Çünkü insanoğlu bu kurallar olmadan yapamaz ve bu kurallara itaatkarlığı dini inançla bağdaştırmak tehlikelidir. İnsanın evrim tarihinde dine yer vermeye kalkıştığı takdirde bu pek de uzun süreli bir kazanım olmayacak gibi durmaktadır. Zira din uygar bireyin çocukluktan erişkinliğe adım atarken geçmek zorunda olduğu bir nevroz dönemiyle eşdeğerdir. Düşlerin uzunluğu, aşırı, bol, abartılı olması çocuksu bir karakter özelliğinin göstergesi olabilir. Çocukların en çok arzuladıkları şey büyüyüp her şeyden yetişkinlerinki kadar büyük bir pay almaktır. Çocukları tatmin etmek zordur. Yeter kelimesinin anlamını bilmezler. Uygarlığın temel ilkeleri için mantıklı bir zemin tesis etmek istediğimizde tarihi gerçeklerin feragatinden dolayı şikayet etmemize gerek yok. Sonuçta dini öğretilerdeki gerçekler öyle çarpıtılmış ve sistematik olarak üstü gizlenmiş ki insanlığın çoğunluğu bunlara gerçek olduğunu göremiyor bile. Bu durum bir çocuğa bebekleri leyleklerin getirdiğini söylememize benzer. Bu örnekte gerçeği simgesel bir kılıfla gizleyerek anlatmış oluruz. Çünkü büyük kuşun ne olduğunu biz biliriz ama çocuk bilemez. Onun tek duyduğu söylediklerimizin çarpıtılmış bir halidir. O yüzden de kendisini aldatılmış hisseder. Biz de çocuğun yetişkinlere duyduğu güvensizliğin ve gösterdiği itaatsizliğin bu izlenimlerle başladığını biliriz. Artık çocuklara söylediğimiz şeylerde gerçeği simgelerle örtmekten kaçınmamız ve olaylara dair zeka seviyelerine uygun bilgilerin onlardan saklanmamasının daha iyi olduğuna inanıyoruz. Genellikle belleğimizin hiçbir güvencesi yoktur. Bununla birlikte belleğimizin söylediklerine nesnel olarak hak ettiğinden daha fazla itimat etme eğilimindeyiz. Tıp mesleği haklı olarak tutucudur. İnsan yaşamının vahşi deneyler için uygun olduğu düşünülmemelidir. İnsanların dini yanılsamanın verdiği teselli olmadan yapamayacaklarını, hayatın zorluklarına ve gerçeğin zalimliğine katlanamayacağını söylediğinizde size karşı çıkmak durumundayım. Bu dediğiniz çocukluktan itibaren o tatlı ya da acı tatlı zehri zerk ettiğiniz kişiler için geçerlidir elbette. Peki ya aklın başında bir eğitim görmüş çocuklar ne olacak? Nevrozdan mustarip olmayanların hislerini köreltmek için uyuşturucuya ihtiyaç duymayacaklardır. Kendilerini zor bir durumla yüz yüze bulacakları doğrudur. Çaresizliklerini ve evren denen bu düzenekteki önemsizliklerini son raddesine kadar kendi içlerinde kabullenmek zorunda kalacaklardır. Yaratılışının merkezinde yer almayacaklardır artık. Merhametli Tanrı'nın şefkatli ilgisine maruz kalmayacaklardır. Tıpkı sıcak ve güvenli aile evini terk etmiş bir çocukla aynı duruma düşecektir bunlar. Ama çocukluk illaki aşılıp geçirmeye mahkum bir dönemdir. İnsanoğlu ilelebet çocuk kalamaz. Eninde sonunda zalim hayatın içine atılmalıdır. İşte buna gerçeklik eğitimi diyebiliriz. Bütün nevrotikler ve insanların pek çoğu şu gerçeğe itiraz ederler. Inter urinas et faces nascimur. İdrarla dışkı arasından doğarız. Hangi şekilde kurtarılabileceğini herkes kendisi bulmalıdır. Katı süper ego ile ona maruz kalan ego arasındaki gerilime suçluluk duygusu deriz. Bu duygu cezalandırma isteğiyle kendisini dışa vurur. Uygarlık böylece bireyin saldırganlığa duyduğu tehlikeli arzu üzerinde hakimiyet kurar. Bunun için de bu hissi zayıflatıp etkisiz bırakır ve bireyin içinde işgal edilmiş bir şehirdeki garnizonu andıran bir aracı tesis ederek ona gözetir. Benim konumumun zayıf olması sizinkinin güçlü olduğunu göstermez. Düşler, bir insanın başka birinin yerine geçebildiği, kıskançlık ve suçluluk gibi fark edilmeyen hislerin ifade bulabildiği, fikirlerin sözel benzerliklerle bağdaştırılabildiği ve mantık kurallarının askıya alınabildiği bir yapı içinde günlük yaşamdan hatırlananlardan nasıl işlenildiğini gösterir. İlkel insanların reislerine, krallarına ve rahiplerine karşı takındıkları tutumları iki ilke belirler. Birbirine karşı olmaktan çok birbirini tamamlayan bu iki ilkeye göre hükümdarlar hem korunmalı hem de onlardan korunmalıdır. Bildiğimiz unutma halinin bellek izinde bir tahribata işaret ettiğini sanma yanılgısını açtığımızdan beri tam tersi bir görüşe yani ruhsal yaşamda oluşan bir şeyin kaybolamayacağına bir şekilde muhafaza edileceğine ve uygun koşullar altında örneğin yeterince geriye gidildiğinde tekrar gün yüzüne çıkarabileceğine inanıyoruz. İnsanlar yaşamdan ne ister? Ulaşmayı arzuladıkları nedir? Bu sorunun cevabı kuşkuya yer bırakmayacak kadar açıktır. İnsanlar mutluluğun peşinden koşar, mutlu olmak ve öyle kalmak isterler. Bu çabanın olumlu ve olumsuz olmak üzere iki hedefi vardır. Bir yanda acıdan ve keyifsizlikten uzak kalma, öte yanda yoğun keyif duygularını yaşama hedefi. Dar anlamıyla mutluluk yalnızca ikincisiyle ilişkilidir. Amaçlarındaki bu ikili yapı ya sebebiyle insanların eylemleri de hangisini gerçekleştirmek istediklerine bağlı olarak iki yönde gelişir. Günümüz uygarlığı cinsel ilişkiye ancak bir kadınla bir erkek arasında ayrılmaz bir bağ olduğu takdirde müsaade edeceğini ve cinselliğin kendi içinde bir has kaynağı olmasından hoşlanmadığını ve cinselliğe yalnızca insan ırkını devam ettirmenin başka bir yolu olmadığı müddetçe müsamaha göstereceğini açıkça belli ediyor. Güzellikten alınan keyfin tuhaf, sarhoş edici bir etkisi vardır. Güzelliğin ne görünür bir faydası ne de kültürel bir gerekliliği bulunur. Buna rağmen uygarlık onsuz yapamaz. Estetik bilimi güzelliğin duyumsandığı koşulları araştırmış ama güzelliğin tabiatına ve kaynağına dair bir açıklama getirememiştir. Her zaman olduğu gibi bu başarısızlığın üstü de bir dizi boş sözcükle kapatılmıştır. Ne yazık ki psikanalizin de güzellik konusunda söylenecek bir şeyi yoktur. Kesin görünen tek şey güzelliğin cinsel duygunun bir türevi olduğudur. Güzellik, sevgisi, amacı engellenmiş dürtüye mükemmel bir örnektir. Güzellik ve çekicilik özünde cinsel nesnenin özellikleridir. Şunu da belirtmek gerekir ki, görünüşü her zaman uyarıcı etki yapan cinsel organlar hemen hiçbir zaman güzel bulunmaz. Güzelliğin niteliği belli, ikincil cinsel özelliklere atfedilmiş gibi durmaktadır. Tabu sınırlamaları dini ya da ahlaki sınırlamalardan farklıdır. İllahi bir kurallar silsilesine bağlı değillerdir. Fakat kendi kendilerine dayattıklarını söylenebilir. Gereklilikleri için herhangi bir sebep vermemeleri sebebiyle belli yasaklar getiren hiçbir sisteme ait olmamaları tabu sınırlamalarını ve ahlaki sınırlamalardan ayırır. Hiçbir temelleri yoktur ve kökenleri de bilinmemektedir. Bize anlaşılmaz gelmekle birlikte tabunun hükmettiği kişiler bu sınırlamaları gerçek kabul eder. Tabuyu çiğneyen bir kimse kendisi de tabu olur. Çünkü diğerlerini baştan çıkarmak gibi bir tehlike arz etmektedir. Herkesi kıskandırır, haset yaratır, neden başkalarına yasak olan şey ona müsaade edilsin diye düşünür. Bu sebeple tabuyu çiğneyen kimse bulaşıcıdır. Her örnek taklide yol açacağından dolayı ondan sakınmak gerekir. Bir gezegenin bir yandan kendi ekseni etrafında dönerken, diğer yandan merkezdeki yıldızın etrafında dönmesi gibi, birey de kendi yaşam yolunda ilerlerken, bir yandan da insanoğlunun gelişimi yolunda yer alır. Kayınvalide ile damadın psikolojik ilişkilerinde, aralarında düşmanlık yaratan, birlikte yaşamalarını güçlendiren bir şey olduğu şüpheye yer bırakmayan bir gerçektir. Uygar toplumlarda kayınvalidelerin sürekli şakalara konu olması, ikili arasındaki duygusal ilişkinin birbirlerine zıt bileşenler içerdiğini işaret ediyor. Benim inancıma göre aslında iki değerli yapıda olan bu ilişki birbirleriyle çelişen sevgi ve nefret hislerinden mütevellittir. Ruhsal alanı bilinç ve bilinç dışı diye ikiye ayırmak psikanalizin temel ilkesidir. Psikanalizin zihinsel yaşamdaki patolojik süreçleri anlamasını ve bunlara bilim çerçevesinde yer bulmasını sağlayan da yine bu ilkedir. Okyanusvari düşüncenin içeriğini oluşturan evrenle bir olma hissi bize ilk dini teselli çabası, egonun tehditkarlığını fark ettiği dış dünya kaynaklı tehlikeyi reddetmenin bir yolu gibi görünür. Birey olarak yazar ya da düşünürün içinde yaşadığı kitlenin uyarıcı etkisine ne kadar borçlu olduğu veya diğerlerinin de payının bulunduğu mükemmel bir zihinsel, bir iş çıkarıp çıkarmadığı cevaplanamamış bir sorudur. Geçmiş olan her şeyin muhafaza edildiği varsayımı, ruhsal yaşam için bile ancak zihin organının sağlam kalmış, dokularının travma veya yangı gibi bir sebeple hasar görmemiş olması şartıyla geçerlidir. Hastalık sebepleriyle kıyaslanabilecek bu yıkıcı etkiler bir şehrin tarihinde Roma gibi delik deşik bir tarihe de sahip olsa, Londra gibi hemen hiç düşman işgali görmemiş de olsa eksik sayılır. Hemen aşırılıklara kaçabilen kitleyi ateşlemek için de yine aşırı bir uyaran gereklidir. Kitleyi çalkalamak isteyen bir kimsenin argümanlarını mantıklı temellere oturtması lazım değildir. Bunun yerine en güçlü renkleri kullanması, abartması ve aynı şeyi üst üste tekrar etmesi yeterli olacaktır. Önüne konan her şeye inanan kitle etkisi altında kalmaya açıktır. Eleştirel yeteneğe haiz değildir ve onun için imkansız diye bir şey yoktur. İmgeler şeklinde düşünür. Bu imgeler tıpkı bireylerin serbest hayal gücü çalışırken olduğu gibi çağrışımlar yoluyla meydana gelir ve gerçekliğe uygunlukları herhangi bir ussal işlev tarafından ölçülmez. Bir kitlenin hisleri her zaman çok basit ve çok abartılıdır. Böylece kitle ne kuşku ne de belirsizlik bilir. Hemen uçlara gider, dile getirilen bir şüphe anında değiştirilemez bir gerçeğe dönüşür. Azıcık bir antipatiden koyu bir nefret doğar. Din, herkese eşit ölçüde kendi mutluluk edinme ve acıdan korunma yolunu dayatır. Tekniği, yaşamın değerini düşürme ve gerçek dünyanın imajını sanrılı bir biçimde çarpıtmaktadır ki, bu da ön koşul olarak zekanın sindirilmesini gerektirir. Din, bu bedel karşılığında ruhsal çocukluk halinde sabitleyerek ve kitlesel bir tanrıya sürükleyerek pek çok insanı bireysel nevrozdan korur. Ancak bundan daha fazlasını yapabildiği de yoktur. İnsanları mutluluğa götürebilecek birçok yol vardır. Ama bu yollardan hiçbiri kesin değildir. Din bile bu vaadi yerine getiremez. Eğer mümin en sonunda kendisini takdir-i ilahiden bahsetmek zorunda hissederse ve kendisine kalan son bir teselli parçası ve çektiği eziyet içindeki keyif kaynağının koşulsuz teslimiyet olduğunu kabul ediyor demektir. Zaten buna hazırlıklı birinin bu yollara girmesi hiç gerekmeyebilirdi. Rüya imgelerinin kökeni açıklayamamış bir kimsenin fobilere, takıntılara veya sanrılara bir açıklama getirmesi ya da bunlara terapi sağlayacak bir etkide bulunması beklenemez. Rüyada deneyimlenen korku yalnızca görünürde, düşün içinde açıklanabilir. Rüyanın içeriğini analiz edecek olursak şunu fark ederiz ki fobinin bağlı olduğu düşünce fobideki korkuyu nasıl haklı çıkarıyorsa rüyanın içeriği de rüyadaki korkuyu haklı çıkarmaz. Başkalarının huzurunda sır gibi saklanması gereken pek çok konu kişinin kendisi için sır anlamı taşımaz. Ruhla ilgili konularda kararlılık etkini göz ardı ediliyor. Oysa ruhani bölgede hiçbir şeye rastgele değildir. Gizli rüya düşüncelerini ortaya çıkarmak suretiyle rüyaların uyanıklık yaşamının dürtü ve ilgilerini devam ettirdiğini ortaya çıkarmış bulunuyoruz. Çünkü rüyalar yalnızca bizim için önem taşıyan ve ilgimizi çeken konularla meşgul olurlar. Sevginin gerçek taleplerini karşılamada yetersizlik, nevroz hastalarının temel özelliklerinden biridir. Bu hastalar sürekli gerçekle fantezi arasındaki karşıtlık tarafından ezilirler. Fantezilerine konu olan en büyük özlemleriyle gerçek hayatta karşılaştıklarında arkalarını dönüp kaçar, fantezilerinin gerçekleşmesinden artık korkmalarına gerek kalmayan zamanlarda ise fantezilerini terk ederler. Madem ki en huysuz kuşkucular bile dini iddiaların akıl ve mantıkla çürütülemeyeceğini söylüyor, o zaman neden dine inanmayayım diye bir soru gelebilir aklımıza. Madem ki en huysuz kuşkucular bile dini iddiaların akıl ve mantıkla çürütülemeyeceğini söylüyor, o zaman neden dine inanmayayım diye bir soru gelebilir. Sonuçta gelenekler insanlığın genel kabulü ve sağladığı teselli hep ondan yana. Evet, neden inanmayalım sahi? Nasıl kimse inanmaya zorlanamazsa, inanmamaya da zorlanamaz. Ancak bu argümanlarla doğru bir mantık yolunda ilerlendiği sanılmasın. Boş argüman varsa o da budur. Sonuçta cehalet cehalettir ve cehaletten herhangi bir şeye inanma hakkı çıkarılamaz. Aklı başında hiçbir insan başka konularda böyle sorumsuzca davranmayacak veya düşüncelerini ve tuttuğu çizgiyi böyle çürük bir zemine oturtamayacaktır. Yalnızca en yüce ve en kutsal meselelerde kendine bu izni verir insan. Ego ülküsünün insanın en yüce tabiatından beklenen her şeye cevap verdiğini göstermek çok kolaydır. Baba özleminin bir ikamesi olarak bütün dinlerin evrimleştiği mikrop burada barınır. Bilim yoluyla elde edilen bilgiler insanoğluna ta tufandan beri pek çok şey öğretmiştir ve insanlığın gücü bu sayede daha da artacaktır. Karşısında herkesin çaresiz kaldığı kaderin büyük gereksinimlerine gelince tevekkül içinde ona sebat etmeyi öğreneceklerdir. Kimsenin hasat yapamadığı ayın yüzeyindeki geniş arazilerin kime ne faydası vardır? Bu dünyanın küçük paydaşları olarak insanlar arazilerini kendilerine geçindirecek şekilde ekip biçmeyi öğrenecekler. Öte dünyadan beklentilerini bırakıp serbest kalan bütün enerjilerini dünya üstündeki yaşamlarına verince muhtemelen hayatın herkes için çekilebilir olduğu ve uygarlığın kimseye baskı uygulamadığı bir noktaya geleceklerdir. İşte o zaman inançsız arkadaşlarımızdan hiçbiriyle hiçbir pişmanlık duymadan cenneti meleklere ve serçilere bırakıyoruz diyebileceklerdir. Pek çok suçlu da bilhassa genç olanlarda suçun kendisi gerçekleşmeden önce çok güçlü bir suçluluk hissi tespit etmek mümkündür. Dolayısıyla bu his suçun sonucu değil güdüsüdür. Adeta suç işleyerek bu bilinç dışı suçluluk hissini bir an önce gerçek bir şeye bağlamak kişiye rahatlık vermektedir. Ayrım sonu, sayfa 80. Kitabın sonu. 16 Aralık 2016. Seslendiren Filiz Başaran Zelzele. Mail adresi basaranfiliz@hotmail.com.